Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Horasan'dan ailesiyle birlikte ayrılıp genç yaşta Anadolu'ya gelen Mevlana ile Tebrizli Şems'in Konya'da buluşması iki okyanusun kavuşması olarak bilinir. Bu iki pirin hayatı ve birbirleriyle etkileşimleri üzerine değerlendirmeleri Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocamız aktaracak bizlere. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlere ünlü yazarların kitaplarını kimlere ithaf ettiği konusunda çok güzel bir söyleşi sunacak. Kendisi de ilerleyen dakikalarımızda programımızda olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Sardı dalları duman,
dersleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Efendim hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki pirin hayatından biraz bahsedeceğiz ama tabii o çok önemli kavuşma anından ve sonrasında belki de ayrılık anlarından ve onların hayatlarına neler kattı Mevlana'nın ve Tebriz'de Şems'in bu iki okyanusun kavuşması olarak adlandırılan kavuşma hem eserlerine hem kendilerine neler kattı? Biraz da bunları konuşalım istedik. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk efendim. Bu güzel faaliyetiniz için içerisinde bulunmaktan da ben şeref duyuyorum. İki okyanusun buluşması, yani iki derya gibi şahsiyetin bilgi, görgü ve anlayışla efendim dolu iki şahsiyetin buluşması. Hazreti Mevlana 37 yaşlarındayken Şems-i Tebrizi'de 60 yaşlarında, 60 yaşlarına yaklaşırken gerçekleşmiştir. Bugün anılan bu buluşmanın bundan çok asırlar öncesine dayandığını da hatırlatmak derinliği ve enginliği açısından anlamlıdır herhalde. Hı hı. 1244 yılı buluşmaları ve 1247 yılı ayrılışları. 22 ay kadar bizatihi beraber bulundular. 3 yıl içerisinde bir aralık da söz konusu. Efendim, günümüze ışık tutacak bir buluşmadan ve yine ışık tutacak bir ayrılıktan söz etmek herhalde yararlı olacaktır. Evet. Kaynakların belirttiğine göre Şems-i Tebrizi kendisine bir dost, hemdem, hatta bir şeyh arar ifadeyle anlatıyor bu buluşmanın öncesini. Rüyada görmüştüm diyor. Seni sakinleştirecek, seninle beraber olacak kişi Rum elinde. Yani Diyar-ı Rum denilen, yani Anadolu'da diye kendisine bir müjde geliyor. Bir müddet sonra zamanı var, buluşacaksınız anlamında tekrar bir rüya görüyor. Ve sonuçta Hazreti Mevlana ile buluşuyor. Bunu kendisi şöyle söylüyor. Allah'a yalvardım. Ya Rabbi, beni kendi velilerinle tanıştır, onlar ile yoldaş et dedim. Rüyamda seni bir veli ile yoldaş edeceğiz dediler. Sordum, o veli nerededir? Ertesi gece bu velinin Rum diyarında, Anadolu'da olduğunu söylediler. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı vardır dediler. Yani bir arzu ve istekle aranan bir kişi, aranan bir hedef, ulaşılması istenen bir amaç mutlaka insanoğlu için olması gerekir. Bu duyguyu buradan öncelikle elde edelim. Şems-i Tebrizi böyle özellikli bir kişi arıyordu. Bu okuduğum cümleler onun Konya'da geçirdiği, Hazreti Mevlana ile bir arada bulunduğu 22 ay içerisinde söyleyip anlattıklarından kayıtlara geçen bilgilerdir. Bu kayıtları bizatihi Hazreti Mevlana'nın veya daha çok Sultan Veled, Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in kayıtlara geçirdiği ifade edilir. Yani önümüzde aslında gerçek var ve sözleriyle, düşünce dünyasıyla, bilgisiyle açıkça görebileceğimiz bir şahsiyet var Şems-i Tebrizi. Hayali bir varlık değil. Bu anlatımlarla karşımızda çok açık bir şekilde. Peki Hazreti Mevlana o güne kadar nasıl bir tablo içerisindeydi? Hazreti Mevlana birçok buluşmayı ve ayrılığı yaşamış bir kişidir. O onlu yaşlarda Anadolu'ya intikal etmiş kendi ana yurdundan. Ve orada bıraktığı sevdikleri de var, öyle anlaşılıyor. Mesela ablalarından bıraktığı var. Acaba neler hissetmiş bu ayrılığında 10 yaşına yaklaşırken? Rivayetler 5 ila 8 gibi yaşları da eklerler ama ayrılığı hissettiği ve yaşadığı açıkça ortada. Konya'ya ulaştığında 22 yaşındaydı. 18 yaşında Karaman'da evliliğini yapmış ve Konya'da 2 yıl sonra babasını kaybetti. Bu onun için büyük bir ayrılık oluşturdu. Çünkü babası onu cidden yetiştiren, yol açan bir şahsiyet olarak hayatında yer almaktadır. Bir yıl sonra buluştuğu babasının vefatından bir yıl sonra buluştuğu Seyyid Burhanettin'le 9 yıl kadar beraberlik yaşadı. Onu önder, irşad edici olarak gördü. Onu da 9 yıl sonra kaybetti. Ve arkasından Bu ayrılıştan 5 yıl sonra da Şems-i Tebrizi ile buluştu. Onların bu buluşmasının derinliğini hissettirmesi açısından Sultan Veled'in kendi kaleminden çıkan, yani 19'lu yaşlarda onu yani Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'yı buluştuklarını da izleyen, değerlendiren sadık oğul, yani vefalı oğul anlamıyla anılan Şems-i Tebrizi, affedersiniz, Sultan Veled'in cümlelerini okuyacağım. Esenlik ona, Musa peygamber olduğu halde peygamberliğin ululuğuna sahipken gene de esenlik ona Hızır'ı aradı. Allah üstün sırrıyla bizi kutlasın. Mevlana da o kadar üstünlüklere, güzel huylara, makamlara, kerametlere, nurlara, sırlara sahip olduğu, zamanında onun makamının eşi benzeri bulunmadığı halde Allah aziz sırrını kutlasın, Tebrizli Şemseddin'i aramıştı.
Yani yalnızca Şems aramıyor Mevlana'yı. Mevlana da aslında Şems'i arıyor.
Bu düşünce dünyası daima ilerlemeyi, özellik kazanmayı sağlayan bir düşünce dünyası. Öğrenim insanoğlunun hayatı boyunca sürdürmesi gereken bir alan. Asla ihmal etmemesi gereken. Ve bunun da temel dinamikleri istekli olmak, zevkli olmak. Mesela bu buluşmayla alakalı söylüyor Sultan Veled. Dileyen sevgilisine aşkı gerçekse sonunda dileğine ulaşır. Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin buluşmasıyla alakalı bu cümlede söyleniyor. Dileyen sevgilisine aşkı gerçekse sonunda dileğine ulaşır. Çünkü arayan bulur. Ne mutlu o kişiye ki ona kul olmuştur, yani seven olmuştur. Kul, yani bir manada bu seven kişi, gerçekse padişah demektir. Çünkü sevgili ona aşık olur. Sevgili sevene aşık olur bu sefer tersine. Onun da Hızır'ı Tebrizli Şems'ti. O öyle bir erdi ki ona kavuşan, ona kavuşsan, onunla buluşsan, hiçbir kimseyi bir arpa tanesine bile almazsın. Karanlıklar perdelerini yırtar geçersin. Şimdi bu hissiyatı ve yaklaşımı öncelikle göz önünde mutlaka bulundurmak lazım. Bu 22 verimli dönem Hazreti Mevlana'ya elbette büyük özellikler katmıştır, ufuklar katmıştır. Ama bunu da yine bir sırlı, pek bilinmez bir buluşma olarak asla düşünmemek lazım. Bu çok hakiki, çok gerçek ve yol aldırıcı bir buluşma. Mesela hayatının son 15 yılı içerisinde büyük meşguliyetini oluşturan onun mesnevisi, işte bu tablonun bir ürünüdür. Gerçek bir hayatı, günlük hayatı daha neşeli, daha huzurlu ve daha verimli nasıl geçireceğini anlattığı bir eserdir. Yoksa buluşma ve ayrışmaların insanı yıpratıcı, yok edici bir özelliği asla gözükmez.
Mutlaka katkıları var.
Diriltici, yükseltici, ufuk açıcıdır, hale getirmiştir. Dolayısıyla bu hem buluşmaya hem de ayrışmaya, ayrılmaya böyle bir anlam katmak çok önemli. Zaten hep özellik olarak biliriz, Türkiye'mizde de çokça anılır. Hani bu dünyadan öteki dünyaya göçüşü düğün gecesi olarak anlatan bir anlayışın gölgesinde bunu düşünürsek,
ya, evet.
Evet, ne kadar verimli bir tablo karşımıza koymuş olur. Şems-i Tebrizi Mevlana'yı dönemin en büyük alimlerinden birisi olarak görür. Dönemin yanında bulunması gereken en büyük veli olarak görür. Şems-i Tebrizi Mevlana'yı görür.
Aslında değil mi, yaş mesela biri Şems-i Tebrizi 60 yaşında diye ifade ettiniz. Evet. Mevlana 37 yaşında. Hani insan hep kendinden daha yaşlı büyük birini pir olarak görür diye düşünürüz ama sanki burada bir farklılık var gibi. Mevlana o kadar ona yüce ve değerli geliyor ki o da onu pir olarak görebiliyor.
Efendim bu tabii bilginin ve olgunluğun ürünüdür. Gerek babası Sultanül Ulema'dan aldıkları, gerekse Burhanettin Muhakkik'ten, şeyhinden aldıkları ve tabii ki gördüğü önemli ciddi tahsil yolları. efendim Karaman'da, Konya'da, Halep'te ve Şam'da Hazreti Mevlana ciddi tahsiller görmüştür. Hı hı. Ve kendisi bir alim olarak bilinir. Ve bunun yanı sıra o arif bir kişi ve tabii ki özellikle bir şair olarak ilave özellikler de kazanmıştır. Ama şimdi bu Şems-i Tebrizi'nin övgülerini söylerken Hazreti Mevlana'nın ona neler söylediğini burada ifade edersek, şimdi tablonun diğer yüzünün evet. de ne kadar önemli büyük olduğunu göreceğiz. Olur. Evet, göreceğiz. Hazreti Mevlana diyor ki mesela, sen benimle beraberken ben fırından yeni çıkmış sıcacık kırmızı ekmek gibiydim. Sen gidince yollara dökülmüş ekmek kırıntılarını topla diyor. O haldeyim. Yani buluşmanın getirdiği tazelik ve canlılık efendim, ama bunun yanı sıra ayrılışın getirdiği efendim durum.
O hamdım, piştim, yandım bundan sonra olan.
Bütün bu macera tabii. Macera aslında. Yani doğumundan, ülkesinden, ayrılışından ve Konya'da gözlerini yumarken büyük hakikate doğru göçmesinin hepsi birlikte. Hı hı. Bakınız Şems-i Tebrizi için yazdığı şiirlerden bir tanesi. Ve rivayete göre bu şiir Şems-i Tebrizi Konya'dan ilk ayrılığında Hazreti Mevlana'ya bir mektup göndermiş. Ve bunun üzerine diyor ki, yüce ömrü uzadıkça uzasın. Tanrı görsün, gözetsin, korusun onu. Devlet sahiplerinin zevki veresiyedir ama zevke, neşe peşin olarak gelsin ona. Tatlı, alımlı, sımsıcak meclisinde donmuş, buz kesmiş kişi bulunmasın. Gayb aleminde kanat açmış canlar halın akışı gibi huzurunda dursun, daim olsun. Devlet sağında solunda yürüsün, hem kuzeyinde olsun hem güneyinde. Beden, can derler, iki il var ya, her ikisinde padişah da o olsun, vali de o. Tebrizli Şems peşin devlettir. Eldeki ikbal olarak o yeter bana. Ondan başkası sözden ibaret olsun isterse. Neyim varsa hem bedende hem de canda Şems'le beraber. Bunu böyle ifade ediyor varlığını. Efendim yüzlerce böyle beyit örneği Hazreti Mevlana'nın çoğunlukla Divan-ı Şems'te, Divan-ı Kebir diye andığımız kitabında ve önemli şekilde Mesnevi Şerif içerisinde yer almaktadır. Hı hı. Binlerce beyti alt alta getirebiliriz. Mesela bir iki tanesini okursam ben size. Buyurun. Der ki, ey Tebrizli Şems, padişah huylu, padişahların sırlarını harfsiz, sessiz, renksiz, kokusuz söyle. Güneş olmadıkça tan yeri nasıl ışır? Kuşluk çağı nasıl aydınlanır? Hemencecik herkesin kendisine kul köle olduğu Şemsettin'in lütfu ay gibi doğmuştu da, yapma ey seçilmiş er, yakma alemi demiş, onu men etmişti. Ey Tebrizli Şems, gel ey nur madeni, ışık madeni. Çünkü bu ululuk ısı, bu saltanat sahibi ruh, senin ışığın olmadıkça donuk, cansız bir haldedir. Bu sevgi ve muhabbet böyle büyük bir noktadadır efendim. Tebrizli Şemseddin'den elde ettiğim kutluluk yok mu? Bu kutluluklarıma bütün kutluluklar secde eder benim. Mesela bunun gibi. Hı hı. Ve buna karşılık Şems-i Tebrizi'de o Konya'daki konuşmalarında, biz onu Makalat diye kitabını anıyoruz, Konuşmalar diye de Türkçe'ye ifade edebildiğimiz kitapta, yeryüzünde gerçek bir veli alıyorsan o Mevlana'dır der. Yeryüzünde Hazreti Muhammed'i, Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorsan onun vasıflarını Hazreti Mevlana'da gör diyor. Böyle bir üstünlük, böyle bir sevgi ve muhabbetle onu ifade ediyor. Dolayısıyla biz dostluk ve arkadaşlığın insana kazandırabileceği değerleri hem Şems-i Tebrizi'nin eserlerinde, sözlerinde, hem de Hazreti Mevlana'nın tabii ki asırlar boyunca okunmakta olan Mesnevisinde görüyoruz. Hı hı. Arkadaşlık, dostluk bu dünyayı diriltecek olan bir hissiyat ve duygudur. Arkadaşsız ve dostsuz dünya, dünya olmaktan çıkar. Bunun üzerine, evet, Hazreti Mevlana çok şeyler söylemiştir. Buyurunuz efendim.
Şunu söyleyecektim. Şimdi hani hep insanların dönüm noktaları vardır ya, öncesi ve sonrası diye. Düşünceme göre o iki okyanus kavuştuğunda o ikisinin de hayatında dönüm noktaları açıldı. Ve yaptıkları, yazdıkları eserlerinde de o dönüm noktasından izler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Öyle değil mi? Yani mutlaka bir öncesi ve sonrası hem söylemlerine hem eserlerine yansımıştır o buluşma, buluşmanın önce ve sonrasında.
Evet. Şimdi efendim, önemli şahsiyetler, büyük şahsiyetler zaten hayatlarını hep değerlendirmeyle ve yenileşmeyle geçirmektedirler. Hazreti Mevlana çocukluğundan itibaren gerek aldığı tahsille, gerekse gönül dünyasıyla ilgili edindiği tecrübelerle bu dönüşümü sürekli veya gelişimi sağlamış kişidir. Mesela kendisi zaten söyler, her gün ne hoştur bir akarsu gibi solmadan durulmadan bir konak açmak. Biz yeniciyiz. Eskilerin dönemi geçti der. Bu yeniliği yaşayan ve anlatan bir kişiydi. Şems-i Tebrizi ile bu gelişme sürecinin elbette ki büyük yenilikler kazandığı aşikardır. Önümüzde bıraktığı eserler çünkü o dönemden sonra yazılmış olmalıdır kesin kanaati var. Sadece belki bazı şiirleri, belki birkaç rubaisi, birkaç gazeli buluşmadan öncesine aittir. Düşününüz ki 40 bin beyit civarında bir eser ortada. Yani Külliyat-ı Şems-i Tebrizi veya Divan-ı Kebir diye andığımız Şems-i Tebrizi'nin adını taşıyor. Ama kitap aslında Mevlana'nın.
Evet.
Kitabı tamamıyla ona ait gibi isimlendirmiş. Ve gazellerinde yüzlerce kere Şems-i Tebrizi'nin adını anıyor. Yani bizim Mahlas Beyit dediğimiz, yani şairin adını bir rumuzla aldığı, andığı beytte büyük ekseriyetle Şems'i, Şems-i Tebrizi'yi yerleştirmiştir adı olarak. Dolayısıyla kazanım elbette. Ama bunu bir farklı bir dönüşüm ve değişim diye ifade etmek doğru değil kanaatindeyim adizane. Bu bir yükselişin anlatımıdır ve her ikisinin eserinde ortak birçok anlatım söz konusudur. Yani burada ifade ettiğimiz önceki arayışlar, hani daha özellikli bir kişiyle buluşma sevdası, Hazreti Musa ile Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın buluşmasına bunun aynen sözün başında söylediğiniz iki okyanusun buluşması gibi o mefhumu, o anlamı da bu güçlendiriyor. Nasıl sonuçlar vermez? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kıssaya atıf yapılarak Hazreti Musa peygamber ama Hızır Aleyhisselam'a ihtiyaç duyuyor. Hızır Aleyhisselam bazı bilgileri Hazreti Musa'dan daha önce biliyor. Hayatın gizemi, zorluğu, çözülmezliği, ilk görünüşteki anlaşılmazlığını izah eden bir buluşmadır bu. Hayata karşı daha temkinli, daha sabırlı olmayı öğreten bir buluşmadır bu. O nedenle Hazreti Mevlana der ki, çevrendeki her kişiye itibarlı, değerli diye bakmak durumundasın. Hani bunu bizim ecdadımız şöyle bir söze çevirmiş. Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil diye. İnsana karşı saygılı ol. O değersiz gördüğün kişi belki de Hızır'dır. Yani özellikle bir vasıftır. Kimileri gözükür, kimileri gözükmez. Hayatın bu güzelli tarafını, bu bahsettiğimiz iki okyanusun buluşması, okyanus tabirini bizim büyüklerimiz bilginler için kullanır. Yani denizin o coşkunluğunu ilimdeki coşkunluğa benzeterek, yani deniz gibi.
Programın başında dediniz ya hocam, derya, iki deryanın buluşması aslında.
Dolayısıyla bu yüceltmeyi her ikisiyle birlikte gerçekleştirmek, irşad eden, yol gösterenin hangisi olduğu yönünde bazı tartışmalar yapılmıştır. Hı hı. Ama genelde Mevlevi geleneği içerisinde ikisinin meclis, sohbet arkadaşı, birbirlerini aydınlatan kişiler olarak anılması münasip düşmüştür. Ve özellikle oğlu Sultan Veled'in, ki bu tabloyu izleyen kişidir o. Hı hı. Ve Konya'dan ayrılıp Şam ve Halep'e gittiğinde oğlunu görevlendiriyor Hazreti Mevlana. Bul ve getir şeyhini diyor. Ve anlatılana göre büyük bir saygı ve edeple onu bulduktan sonra efendim kendisi yürüyerek, Şems-i Tebrizi ise binek üzerinde Konya'ya geliyorlar. Ve bütün bu sahneyi bize bu çerçevesiyle anlatıyor. Hazreti Mevlana ile Şems arasında hani ayrılışla alakalı ifade edilen birçok senaryo da, evet, söz konusudur.
Tam da onu soracaktım hocam. Hep buluşmadan bahsettik. Bu ayrılıktan sonra peki neler oluyor? Söylemler nasıl değişiyor? Şiirler, yazılar?
Efendim, bu ayrılış ne şekilde gerçekleşti diye tartışmalar söz konusu. Onlara girmeyeceğim müsaadenizle.
Estağfurullah.
Ama Şems-i Tebrizi'nin ansızın Konya'ya geldiği gibi, Hazreti Mevlana ile karşılaştığı gibi, ansızın ben buradan ayrılacağım diye söylediği de kayıtlarda yer alıyor. Ve dolayısıyla ansızın bir gece o yine Konya'dan ayrılıyor. Zaten yerinde duran bir kişi olarak da gözükmüyor. Efendim, uçan Şems diye ona da ifade ediliyor. Çok gezginliği sebebiyle. Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi'nin Konya'dan ayrılışından sonra 1247 yılında, anlatıldığına göre, iki defa onu aramak için bizzat kendisi Şam'a gitmiş. Yolculuk yapmış. Bu arayışların sonucunda artık Şems Mevlana ile bütünleşmiş gibi gözüküyor Mevlana'nın anlatımlarında. Şems'i arayan Mevlana'yı görür. Şems'i arayana Mevlana, Şems burada der. Yani kendisinde. Ve irşat görevini, irşat vazifesini bütün insanlığa. Bunu rahatlıkla söylüyoruz. Çünkü günümüzde Hazreti Mevlana'nın bütün Müslüman ülkelerde bu görevi sürdürdüğü gibi bütün dünyaya hitap ettiği de aşikardır.
Evet.
Değil mi? Bu çok açık.
Evet.
Konya'da bu her an her şekliyle gözükmektedir. Bütün dünyadan yönelişler itibariyle. Dolayısıyla biz ondan sonraki Şems-i Tebriz'in ayrılışından sonraki anlatımlarını Şems'le beraber dinler gibi, Şems'le Hazreti Mevlana'nın bir ortak ürünüymüş gibi de görsek ve Şems'i de böyle ansak, Hazreti Şems'i de böyle ansak, herhalde daha hoş ve güzel bir tabloya bu beraberlik oturmuş olur. Artık tek kişi konuşuyor ama aslında iki kişi var.
Hı hı.
İki ayrı bedende bir ruh gibi tabirlerini oluşturan kültürümüz bu beraberliği de böyle koymuştur. Musa ile Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın o gizemli yolculuğu, gizem yani yaşadıkları olaylardaki gizemleri kastederek söylüyoruz. Bu dünyada sıkıntı ve dertler yaşayanlara güzel bir örnektir. Her görüntünün arkasında başka bir gerçek olabilir. Sakin ve huzurlu bakmak gerekir. Görüntülerin sevince veya kedere ışık olduğunu ilk planda kabul etmemek lazım. Yani mücadeleyi her an sürdürmek lazım. Bu tablo bize bunu gösteriyor.
Hı hı.
Hazreti Musa kıssasında da zaten örnek budur. Biz görüntüye mahkum olduğumuzda kararlarımız farklı olacaktır. Ama o görüntünün arkasında olabileceklere dönük bir hissiyata, anlayışa doğru yaklaştığımızda ise tavrımız farklı olacaktır. Gerçek mutluluk, gerçek sevinç nedir? Onların ortak anlatımında bulunuyoruz. Bu buluşmayı hayatın en mutlu anı, tanışmış olmayı hayatın en mutlu anı diye bize anlatıyorlar. Bunda nasıl yaralanmayız?
Evet. Değer hocam, son cümlelerinizi alalım. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz sizinle olan bölümümüzün.
Efendim, Aslında bu beraberliğin bize örnek teşkil etmesi ve bizim de arkadaşlık ve dostluk oluşturma noktasında, topluma vefalı olma noktasında önce kendimizi huzurlu, sonra çevremizi huzurlu yapar bir hale getirme açısından örnek teşkil etmesini hep dileriz. Bunu, bu anlamlı beraberliği hissetmeye kendimizi davet edelim derim.
Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben sözümüzü sonlandırmadan Mevlana Araştırmaları Derneği'nin sizin vesilenizle hazırlanan bir duyurusunu, gerçi süre sonlanmış 1 Haziran itibariyle ama tahminimce önümüzdeki yılda yine gerçekleşecek.
Eylül ayında yine gelecek.
Ha, Eylül ayında mı yeniden gerçekleşecek? Ne kadar güzel. Hazreti Mevlana'nın Hazreti Mevlana'nın gazellerinden oluşan, güzel yazıdan, Arapça metinlerden, Gülistan Şehri gibi çok farklı atölye çalışmaları ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikler devam ediyor Mevlana Araştırmaları Derneği'nde. Ve bu katılımın herkese açık olduğunu ve ücretsiz olduğunu da duyurmuş olalım. Detayları da Mevlana Araştırmaları Derneği'nin internet sitesi üzerinden www.mevlanader.com adresinden takip edebilirler diye not umuzu düşelim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Bugün burada sizinle çok özel bir dostluğu, özel ilahi bir aşkı konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin Konya'da buluşması, iki okyanusun kavuşmasını dinledik değerli hocamızdan. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ben hep sevdim, hep ağladım. Her zalime gönül bağladım. Gülmedi şansım yüzüme. Yine hüsrana uğradım. Ben hep sevdim, hep ağladım. Her zalime gönül bağladım. Gülmedi şansım yüzüme. Yine hüsrana uğradım. Sanma bu kez burada biter. Gönül yine sever, yine sever. Şu garip beden dünyaya aşkla gelmiş, aşkla gider. Sanma bu kez burada biter. Gönül yine sever. Şu garip beden dünyaya aşkla gelmiş, aşkla gider. Ne bu hüküm burada biter, ne sevmenin sonu gelir, ne bir gün acı tükenir, ne de gönül aşktan geçer. Ne bu öykü burada biter, ne sevmenin sonu gelir, ne bir gün acı tükenir, ne de gönül aşktan geçer. Ne de gönül aşktan. Aşkla gelmiş, ve sevmenin sonu gelir. Ne bir gün acı tükenir, ne de gün aşktan geçer. Ne bu öykü burada biter, ne sevmenin sonu.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Yine her hafta olduğu gibi çok ilginç bilgilerle bizlerle birlikte. Şimdi ünlü yazarlar kitaplarını kimlere ithaf etmiş merak ediyorsanız az sonra TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programında. Şimdi ithaf deyince benim aklıma ilk, ben hiç kitap yazmadım ama bir tane yüksek lisans tezi hazırladım. Onu düşündüm, onun ilk sayfasını hani özgeçmişten falan önce ilk sayfada kimlere ithaf ettiğine dair bir şeyler yazarsın. Anneme ithaf ettiğimi hatırlıyorum, babama, onlara teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi ilginç ithaf ve armağanları düşününce hani kim kime niye ithaf etti gerçekten çok merak ediyorum.
Sadece yazarların yapabildiği bir şey diye geçiyor zaten ithaf. Eğer bir kitabınız söz konusu değilse, basılı bir kitabınız söz konusu değilse ithaf etmeniz de söz konusu değil. İthaf ne demek? Aslında artık bir edebiyat terimi. İthaf temelde armağan, yani Arapça kökenine bakarsanız armağan demek, yani hediyeye karşılık gelebilir. Ama bir farkı var, o da şu: saygı ve sevgi ifadesi olarak karşılıksız verilen şeye ithaf diyoruz. Dinleyicilerimiz açısından şu olabilir, çoğulu var, tuhaf, tuhafiye falan hani oralardan gelir. Evet. Yani kıymetli, değerli ve karşılıksız verilen şey anlamında. Ama edebiyatta özellikle bir kitabı birisine sunu şeklinde adamak diyebiliriz herhalde. Edebiyat açısından şöyle bir özelliği var. Orhan Veli demiş ya, onu da edebiyat tarihçisi bulsun. Edebiyat araştırmacıları bir kitaba birden çok gözle bakabilmeli ki tanıyabilin. Yani her zaman yazarına soramayabilirsiniz. Yazarına sorsanız bile cevap vermek istemeyebilir. Fakat kitabın kendi içeriğinin dışında kitap hakkında bilgi edinebileceğiniz şeylerden biri de kime ithaf edildiğidir. Sıklıkla sizin de biraz önce söylediğiniz gibi aile üyelerine ithaf edilebilir. Orhan Pamuk örneğin babasına ithaf etmişti masumiyeti. Ama temelde orada bir bilgi var. Yani kitabın içeriğinden bağımsız olarak kitabın hazırlanışı, yazılışı aşamasıyla ilişkili bir hikaye vardır ithafta.
Doğru, ben niye anne babama ithaf ettim? Çünkü o kadar zor şartlarda o yüksek lisans tezi yazıldı ki bana gerçekten sonsuz yardımları oldu çünkü. Evet. Şimdi düşününce.
Bir nevi borçlu hissediyorsunuz kendinizi ve bu borca bir minnetle cevap vermek adına böyle bir ithafa ihtiyaç duyuluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı kitabıdır, romanıdır. Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek romanını Sakarya ordusuna ithaf etmiş. Bu herhalde bir yazarın hayatı boyunca yapabileceği en incelikli ve kıymetli işlerden biri olsa gerek. Evet. Çünkü çok değerli. Neden? Ateşten Gömlek zaten Sakarya Savaşı'nın o okuyanlar hatırlayacaktır. En azından filmlere, dizileri de konu olmuştur, onu da söyleyebiliriz. Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu için neye benzediğini düşündüğünüzde Yakup Kadri Karaosmanoğlu bulmuş aslında bu ismi. Ateşten bir gömleğe benzetmişler. Ve bu gömleği çıkarttıkları yer Sakarya. Dolayısıyla Sakarya'da zaferle sonuçlanan mücadeleden dolayı Sakarya ordusuna ithaf etmiş haldeydi. Ama çok daha farklı edebi çevrelerin birbirini tanışıklığıyla doğan ithaflar da var. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir adlı kitabını her adımı milli hayatın ve milli tarihin bir köşesini aydınlatan Yahya Kemal'e diyerek Yahya Kemal Beyat diye ithaf etmiş. Peyami Safa 9. Harici Kovuşu adlı eserini Nazım Hikmet'e ithaf etmiş. Fakat sonra aralarında bir anlaşmazlık çıkınca ithafını geri almış. Böyle ilginç edebi atışmalar da söz konusu olabiliyor. Edebiyatımıza baktığınız zaman ithaf aslında bize biraz romanla birlikte gelmiş gibi görünüyor bu şekliyle. Ondan önce bizim klasik Türk edebiyatına baktığınızda ithafla çok karıştırılmaması gereken bir başka şekli var. O da daha çok bir o dönemi düşünecek olursanız bir himayenin sonucunda ortaya çıkan yazılan eseri bir hükümdara, bir yöneticiye, valiye ve benzerine sunmakla oluşturulan bir şey. Ama o daha çok bir ihsan karşılığı olan. Ve düşünürsek o günün şartlarını kitabın elde yazılması gerektiği için örneğin siz bir hükümdarsınız, ben yazdığım eseri size armağan edersem sizin himayeniz de çoğaltılabiliyor eserim. Eğer himaye, yani himaye bu demek zaten ağırlıklı. Eğer himaye edilemezsem eserim çoğaltılamıyor, dolayısıyla yayılamıyor.
Evet.
O birazcık daha farklı bir şey ama çağdaş edebiyata ya da işte daha yakın tarihlere geldiğinizde başka türlü bir şey görüyorsunuz. Yazarın kendi kitabını oluşturma sürecinde yaşadıklarıyla ilişkili bir şey oluyor. İlk örneği Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eseri 1873 bir tiyatro oyunudur. Eski bir tiyatro oyunu, belki dinleyicilerimiz bu halini bilmeyebilirler ama Yeşilçam Sineması bundan yararlanarak bir film yapmıştır. Bu söylediğim repliği herkes hatırlar. Beni seven ardımdan gelsin. Vatan yahut Silistre'den alınmış bir repliktir. Namık Kemal Vatan yahut Silistre adlı eserini kudretsizliğimi gösteren şu eserim, alaylarınızda silah kullanmak şerefine eriştiğiniz Osmanlı askerinin gürültüsü dünyayı tutan kahramanlıklarından biridir diyerek
çok güzel.
Yaşasın askerimiz, yaşasın vatan deyip Osmanlı askerine ithaf etmiştir. Bizde askere ve orduya çok ithaf var. Yine tabii ki Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Bu çok anlamlı çünkü bizim aslında edebi kültürümüzün nerelerden beslendiğini de gösteriyor. O yüzden mesela ithafla ilgileniyoruz biz. Bir yazar, bir şair eserini kime ithaf ederse aslında toplumsal kültür açısından dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Yine o dönemlerde temelde bizim yaşayışımıza ilişkin çok derin bilgileri içeren Servet Fiyon'un döneminde karşımıza çıkan şeyler var. Çok sık ithafın bir kişiye, hatta bazen bir rumuza olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz.
Ama o kişiyi tanıyamıyoruz.
Evet, tanıyamıyorsunuz. Çok sonraki yıllarda Behçet Necati Gil'in ilk şiir kitabıdır Yel Değirmenleri, Müemmil Kule'ne ithaf edilmiş. Bu Müemmil Kule'nin kim olduğunu hala kimse bilmiyor. Ya bunun üzerine yazılmış makaleler var fakat bilinemiyor. Evet. Kimi zaman harfler olabilir. A, Z gibi. Yine yakın tarihte karşımıza çıkan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar adlı kitapları Sevin Seydi adlı bir ressam hanımefendiye ithaf edilmiş. Sevin Seydi ressam ve resimlerini de S, S, Z, Y, R harfleriyle bir imza atıyor. Seni sevdiğim zamanlarda yaptığım resimlerden. Yani bir ressamla bir yazar arasındaki ilişkinin sembolik bir nasıl söyleyeyim, mesajlaşmasını, mektuplaşmasını evet, seyretmek mümkün. Yine bir başka yazardan bahsedebiliriz. yazar kendi Mehmet Rauf Son Yıldız adlı eserini yazarken felç geçiriyor. Felç geçirince kalem tutmakta zorlanıyor. Tabii çok eski bir dönemden de bahsediyoruz dinleyicilerimiz açısından. Eşi yardım ediyor kitabı yazmasına. Dolayısıyla kitabı eşine ithaf etmiş. Yalnız hayatımın değil, ruhumun da ezeli refikasına. Eşinin adı Muazzez Hanım. Muazzez Hanım'a da şöyle hitap etmiş. Sevgili Zezi. çok samimi, çok içten bir ithaf yazısı görüyorsunuz. Çok önemli edebiyatçılarda bunu görmek, bu samimiyeti görmek mümkün. Çok daha güçlü ifadeler de var. 1914 yılını düşünecek olursanız hani Anadolu'nun halini. Mehmet Emin Yurttakul Türk Sazı adlı bir eserini kaleme almış. Çok güçlü ifadelerle bugün görseniz şaşırırsınız tabii ama yurdumuzun koç yiğitlerine ithaf ediyor. Yurdumun dişi aslanlarına, Harbiye Mektebi talebelerine, Türk gücüne, Türk yurduna ve bu yurdun küçük vatandaşlarına ithaf etmiş. çok etkileyici gerçekten. Bizden örnekler tabii ki var ama yabancı örneklerde de şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyoruz. Çok fazla sayıda kitap yazan Agatha Christie neredeyse her kitabını farklı birisine ithaf etmiş, bir şeye ithaf etmiş. İlk kitaplarından biri sanıyorum ikinci kitabı Monoton Bir Hayat Yaşayanlara. Çünkü cinayet romanları yazdığı için. Bir diğer kitabının da şöyle bir ithafı var. Havuzlarına gittiğim zaman havuzu cinayet sahnesi olarak düşlediğim sevgili arkadaşlarıma diye bir ithafı var. Güzel. Bir diğer yazarın kitabı bunda da şunu görüyoruz. Şaman Geçidi adlı kitapta bir Amerikalı yazar Osterd Ogden diyor ki uzun yazı gecelerinde bana eşlik eden kafein ve şekere ithaf ediyor. tabii ki ailesine çok ithaf eden var ve sıklıkla işte eşlerine, çocuklarına ithaf edenler var. Kimi zaman da bu ithaftan rahatsız olanlar var. Çok yakın tarihte Tomris Uyar'a ikinci yeni döneminin Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar adlı dev şairleri pek çok şey ithaf etmişler. Ama Tomris Uyar diyor ki keşke ithaf etmeselerdi bir söyleşisinde. Çok da memnun olmamış. Ama bizim açımızdan nedir? Hani şunu söyleyebilirim. Okuyacağınız kitabın ithaf kısmına bakarsanız o kitabın içeriğinden bağımsız olarak yazarının hayatından bir sahneye pencere açabilirsiniz. Ve o kitabı farklı şekilde tanımanızı sağlar. Tabii kısmetse kim bilir belki bir kitap ithaf etmek ya da bir yazar tarafından kitabın ithaf edilmesi de mümkün olabilir. Ne kadar değerli
çok,
bir şey olur.
Çok güzel olur. Ben kesinlikle kabul ederim bütün kitapları. Kesinlikle Tomris Uyar gibi yapmam. çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlı bilgilerdi gerçekten. Bundan sonra kitaplara bir de o açıdan bakacağım. Evet, yani kitap okumaya başlamadan önce ithaf kısmını daha dikkatli ve daha önemseyerek okuyacağım. Çünkü bu konuşmamızdan sonra demek ki yazarın o anki duygularına ve o kitabın yazılış serüvenine ilişkin küçük ipuçları yakalayabileceğimi biliyor olacağım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Ünlü yazarların kitaplarını kimlere ithaf ettiğine ilişkin çok güzel, çok tatlı bir söyleşi yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.